Ayrım 2, sayfa 13. Giriş. Sen kendi ayağına zahmet vermeye bak. Yoksa başkalarının ayağıyla yol alamazsın. Nizami. İnanç kavramı felsefenin ve dinin, özellikle de epistemolojinin, kriz ise daha çok psikolojinin ilgilendiği temel konulardan biridir. Fakat bu, inancın sadece epistemoloji disiplinine, krizin ise sadece psikolojiye ait bir kavram olduğu anlamına gelmemelidir. Çünkü diğer ilimler de söz konusu bu iki kavramı kullanmakta ve onlara kendi metodolojileri merkezinde yeni anlamlar yüklemektedirler. Mesela bilimsel ve gündelik inanç ile ekonomik ve sosyal krizden bahsetmek pekala mümkündür. Bununla birlikte biz bu çalışmada inancı epistemolojik bir problem olarak ele alacak, yani hakkında çalıştığımız filozofların inanç, inançsızlıktan ne anladıklarını felsefi bakış tarzıyla tahlil etmeye çalışacağız. Belirli filozofların düşüncelerinden hareketle meselenin incelenmesi için bir bakıma felsefi çalışma sırasında psikolojiyi de dikkate almak, yani epistemoloji temelli psikolojik bir araştırma anlamına gelmektedir. Bugün epistemolojinin psikolojiyle yakın teması olan bir felsefe disiplini olarak düşünülmesi de kanaatimizce bu fikri doğrular niteliktedir. İnanç kavramının inanılan şey ile inanan arasındaki ilişkiyi barındırdığını düşünürsek, inananla psikoloji, daha doğrusu din psikolojisi ilgilenmekte, inanmanın konusunu teşkil etmeleri, yani inanç önermeleri olmaları bakımından önermelerin hakikat değerleriyle, yani önermelerin doğruluğu ve yanlışlığı meselesiyle epistemoloji ilgilenmekte, özellikle dini önermelerin muhtevalarıyla ve Tanrı'yla da din felsefesi meşgul olmaktadır. Kısacası inanan ve inanılan arasındaki ilişki birbirinden ayrılamayacağından tartışmamız bağlamında epistemoloji, psikoloji ve din felsefesini birbirinden ayrıştırmamız mümkün değildir. Bununla birlikte epistemoloji ile din psikolojisi arasında yöntem ve uygulama açısından temel bazı farklılıkların bulunduğu da unutulmamalıdır. Mesela epistemoloji, insanların inandıkları şeylere niçin inandıklarını, yani inanmanın sebebini sormaz ve araştırmaz. Onun da din psikolojisi ilgilenir. Ayrıca inançların sağlam temele dayanıp dayanmadığı, söz konusu inançların güçlü olup olmadığı meselesiyle de din psikolojisi değil, epistemoloji ilgilenir. Epistemoloji, inancı kişilik gelişimine bağlı bir süreç olarak ele almaz. O, inanılması gereken inanç önermelerinin mantıksal temelleri ve objektif kesinlikleriyle, yani inanandan soyutlanmış bir sonuçla sadece zihni bir durum, zihni bir süreç olarak ilgilenir. Din psikolojisi ise inancı bizzat inanana, yani onun bedensel ve zihni gelişim dönemlerine bağlı bir süreç olarak ele alıp inanmanın, inanmamanın sebeplerini araştırır ya da inananın emin ve samimi olup olmadığı gibi meseleler üzerinde durur. Dolayısıyla da psikoloji zihni gelişmeye bağlı bir süreç olarak inanma ile ilgilendiği için psikolojinin inançların doğruluğu ve yanlışlığı meselesi üzerinde neredeyse hiç durmadığını söyleyebiliriz. Birer fikri faaliyet olan bilgi ve imanın temelini oluşturan inanç, ulaşılan belli bir düşünme derecesinin, bir zihin işlemi neticesinde elde edilen bir hükmün bulunduğu, yani muhtemel iki taraftan birinin kesin veya ihtimalli olarak tercih edildiği, dolayısıyla suje ile obje arasında suje açısından kesin bir ilişkinin kurulduğu bilme ve kavrama ile ilgili zihni durumu ifade eden bir kavramdır. Dipnot 1. Bakınız Hanifi Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, MÜİFY, 2. baskı, 1997, S55. Sayfa 15. Bilgi kesin belirliği oluşturur gibidir. Eğer bilgiden daha az eminsek, o zaman bu bir inanç durumudur. 2 artı 2'nin 4 ettiğini biliriz. Yarın güneşin doğacağına ise yalnızca inanabiliriz. Çünkü güneşin yarın doğup doğmayacağını bilemeyiz. Bununla birlikte inançlar doğrulandıklarında bilgi olurlar. Dolayısıyla ben bir şeye inandığımı, inanmadığımı söylediğimde en azından bu inancımla ilgili bazı temellerin, temelsizliklerin olduğunu iddia ediyorum demektir. Yani iddiamın öncesinde ya da sonrasında beni bir karar almaya götüren, parantez aç, duygu, makullük, irrasyonellik, çıkar ve benzeri, kapa, şeyleri tartıyorum demektir. Bununla birlikte çok yönlü bir kavram olan inancı belli bir takım kelimeler kullanarak formüle etmek ve standartlaştırmak yerine onun özüne işaret etmek belki daha isabetli olacaktır. Bu bağlamda da ilk olarak söylenebilecek şey inançta veya inançsızlıkta, yani bir şeyi ret veya kabulde az ya da çok sübjektif yeterlilik durumu içerisinde hareket ettiğimizdir. Dolayısıyla da inancın sadece sübjektif kesinliğe, bilginin ise hem sübjektif hem de objektif kesinliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan bilgiye dayanan fiil ve davranışların inanca dayananlara göre daha muteber olduğu, olacağı açıktır. İnsanın bir inanç sahibi olmasında rol oynayan çeşitli faktörler vardır. Bunlar arasında en önemlisi akıl olsa gerektir. İnsanlar var oldukları sürece hem kendi hayatlarını hem de etrafındakilerin hayatlarını şu veya bu şekilde etkileyecek olan iman veya imansızlığı seçerken her zaman mevcut bilgi ve tecrübeler ışığında ve akıllarının gücü nispetinde dürüst ve samimi olarak en doğruyu veya doğruya en yakın olanı bulmaya çalışmışlardır. Mutlak doğruyu ve gerçeği bulamayacakları ihtimali onları hakikati arama çabasından uzaklaştırmamıştır. Zira belki de insan doğruyu bulup bulmamaktan çok onu arayıp aramamaktan sorumludur. Dini bir inanca sahip olmak, metafizik bir teorinin doğruluğuna inanmak kadar ebedi hayatla ilgili bir kurtuluş reçetesinin makuliyetini ve özgür iradeyi dikkate almak anlamına da gelmektedir. Parantez aç, aynı şeyler inançsızlık için de geçerlidir. Kapa. Kısacası, inanç veya inançsızlık, teorik nedenler kadar pratik gerekçeler, beklentiler ve amaçlardan da kaynaklanabilmektedir. Sayfa 16. Sebebi ne olursa olsun, ne kadar yüzeysel ve bağlantısız görünürse görünsün, hiçbir inanç veya inançsızlık önemsiz değildir. Çünkü inanç, inançsızlık, her zaman göründüğünden daha fazlasını elde etmemizi sağlar, kendisine benzeyen daha önceki inançlarımızı kuvvetlendirir ya da zayıflatır. En derin düşüncelerimiz arasında adım adım gizli bir düzen kurar. Öyle ki bu düşünce düzeni bir gün aleni bir eyleme yol açar ve karakterimiz üzerine mührünü vurarak sonsuza dek iz bırakır. Belki de bir taraf tutma aracı olan zihnimizle olasılık karşısında takındığımız durumu ifade eden inançlarımız, bizi biz yapan yargılarımızdır. İlginç olan şudur ki, kişinin kendi kendine yalan söylemesi mümkün olmadığından, samimiyet testi halini alan inançlarımız, enine boyuna düşündüğümüz şeylere ve tecrübelerimize dayanan zihni bir karar alışı yansıtırlar. Dolayısıyla kendimize nedensiz bir şekilde inanmaya, inanmamaya her izin verişimizde kendimizi denetleyebilme, şüphelenme, adil olma ve delilleri dürüstçe değerlendirebilme gibi yeteneklerimizi biraz daha örselemiş oluruz. İnanç ve inançsızlık ancak özgür bir ortamda gelişebilir. Bir şeyi kaybetme korkusuyla hareket eden insanlar, dini inanç ve inançsızlıkları konusunda açık sözlü olamazlar. Şayet kişi özgür bir ortam içerisinde değilse, benimsediği fikirleri ya da neye inanıp inanmadığını samimiyetle söyleyemez. Bununla birlikte, özgürlük sınırlandırması kişinin kendisinden de kaynaklanabilir ve söz konusu tutum kanaatimizce inanç veya inançsızlık hususundaki en tehlikeli durumu yansıtır. Korkuların, ön yargıların ve kendine güvensizliğin belirlediği tek kişilik bir dünyaya sığınma ihtiyacının sonucu olan böyle bir sınırlama, kanaatimizce, kişinin kendisine ve insanlığa karşı işlenebilecek en büyük saygısızlıklardan biridir. Bu bağlamda Clifford'un işaret ettiği yargılara biz de katılıyoruz. Sayfa 17. Eğer bir kişi çocukluğunda ya da hayatının daha sonraki bir döneminde kazandığı bir inanca, onunla ilgili aklına gelen tüm şüpheleri bastırarak ve zihninden uzaklaştırarak bağlılığını sürdürüyorsa, inancını tartışmaya açan ya da onu tartışan kitaplardan ve insan topluluklarından bilinçli bir şekilde uzak duruyorsa, hatta inancını rahatsız eden soruları dinsizlik olarak addediyorsa, o kişinin hayatı insanlığa karşı işlenmiş büyük bir günahtır. Dipnot 2. William Clifford, The Ethics of Belief, The Rationality of Belief in God, ed. George E. Mavrots, Prentice Hall, New Jersey, 1970, S-164-165. Görüldüğü üzere, inanç veya inançsızlık hakkında verilecek karar, bir bakıma hakikatin ne olduğunu araştırma ve hakikat sevgisine yönelişi ifade etmektedir. Şayet kişi hakikat sevgisinden daha fazla bir sevgiyle dinini veya kendi mezhebini severse, aslında egosunu tatmin ederek kendi içine kapanacak ve kendinden başkasını sevmeyecektir. Kısacası kişi eğer başka hiçbir neden bilmeksizin sadece bir din adamı öyle söyledi diye ya da falanca o şekilde tespit etti diye bir şeye inandıysa, doğruya inanırken dahi sapkınlık içinde olacaktır. Elbette bu kişinin inancının doğru olması mümkündür. Fakat yine de sahip olduğu bu doğru, onun sapkınlığını yansıtan bir doğrudur. İnsanlar, bulundukları çağda geçerli olan inançların veya inançsızlıkların doğruluğundan kuşkulanmadıkları sürece, çok rahat bir şekilde inançları veya inançsızlıkları uğruna hem kendilerine hem de başkalarına zulüm yapabilmektedirler. Dolayısıyla da hoşgörülü olmak için sorgulama ve kuşku gerekli bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayfa 18. Ama bu sorgulama teori kadar pratiğe de yansımalıdır. Yani çocuğun iyi top oynayanları seyretmek yerine iyi top oynayamamasına rağmen yine de top oynamaya çalışması, kısacası sahaya inmesi, hiç top oynamamasından daha iyidir. İşte bu bağlamda kişi, fakat ben meşgul bir insanım, benim belli bir soruyla ilgili ne yeterli düzeyde bir yargıya ulaşmak ne de o konuda ileri sürülen kanıtların yapısını anlayabilmek için gerekli olan çalışmaya yapmaya zamanım var diyorsa, herhalde onun inanmak veya inanmamak için de zamanı olmayacaktır. İnanç tartışmaları bağlamında inanmada veya inanmamada kişinin belirli bir kanıta dayanması gerektiğini savunanlar olduğu gibi, yeterli delilin bulunup bulunmadığına ya da inanmanın makul olup olmadığına bakmaksızın inanılması gerektiğini iddia edenler de vardır. Birinci görüş ile felsefede anlatılmak istenen yaklaşım, rasyonalist inanç anlayışı, ikincisiyle de imancılık kastedilmektedir. Dipnot 3. Geniş bilgi için bakınız Hanifi Özcan, Birbirine Zıt İki Epistemolojik Yaklaşım, Temelcilik ve İmancılık, A.Ü.İ.F. Dergisi, Necati Öner Armağanı, Cilt XL, Ankara, 1999, S-157-176. Buradaki rasyonellik, bilginin kaynağı ve imkanı tartışmalarında empirizmin rakibi olan rasyonellik değildir. İnanç tartışmaları bağlamında rasyonellik, Russell'ın ifadesiyle, kesinliğin olmadığı durumlarda olasılığı en kuvvetli olan görüşe en büyük ağırlığı verme, yabana atılmayacak ölçüde olasılığı olanları da bir kenara atmama, yani onlarla ilgili daha sonradan belirli bir kanıtın ortaya çıkabileceğini göz ardı etmeyen bir makul olma durumudur. Dipnot 4. Geniş bilgi için bakınız B. Russell, Sorgulayan Denemeler, Çev, Nermin Arık, 4. Baskı, TÜBİTAK, Yay, Ankara, 1996, S1-44. Sayfa 19. Rasyonellik iki şekilde tezahür eder. Düşünce ve davranış boyutunda. Düşünce boyutunda inançlara rasyonel bakış açısıyla yaklaşan bir kişi, inançları kabul veya reddederken onların bir takım delillere, ilkelere ve esaslara uygun olup olmadığını zihinsel olarak tartan kişidir. İnançlar karşısındaki rasyonel tavrın davranış boyutu ise, kişinin şüpheli gördüğü inançları hararetle savunmasını engelleyeceği gibi, sükunetle karşısındakinin inançlarını değerlendirmesini ve kendisi ile diğerlerinin inançlarını soğukkanlılıkla karşılaştırabilmesini sağlayan bir tutumu dile getirir. Kısacası, inanç veya inançsızlık meselesinde rasyonel bir tavır alışı yansıtan kişi, şiddetli bir duygusallık içerisinde değildir ve bunu davranışlarıyla da ilişkilendirerek inançlar veya inançsızlıklar karşısında hoşgörülüdür. İnanç tartışmalarına, özellikle de dini inanç tartışmalarında rasyonel temelli yaklaşımı benimseyenlerin görüşlerini yer yer imancılıkla karşılaştıracak fakat asıl konumuzdan uzaklaşmama gayretiyle sınırlı bir şekilde tahlil etmeye çalışacağız. Rasyonel teist, Tanrı'nın varlığı sorununu deliller ve kanıtların ışığında ele alır ve sonuçta ortaya çıkan dengeyle Tanrı'ya inanmanın makul olup olmadığını belirler. O, bu bağlamda en muhtemel doğru ya da en rasyonel görüşün teizminki olduğu yargısında bulunur. Yunan felsefesinden Hume ve Kant'la başlayan döneme kadar ağırlıklı olan görüş, teist rasyonellik yaklaşımınkidir. Mesela daha ilk çağda Plato, Timaios'ta inançlar hususunda akla en uygun mitosun kabul edilmesi gerektiğini söyler. Dipnot 5. Plato, Timaios, Çev, Erol, Güney, Lütfi, Ay. M.E.B. Yay, İstanbul 1997. Sayfa 30. Delile dayanarak inanma olayı, felsefe tarihi içerisinde neredeyse Hume ile Kant'a kadar tek egemen düşüncedir. Hume ve Kant, bilginin sınırlarını belirlerken, dini inançların akılla bilinemeyeceği sonucuna varırlar. Kısacası Hume, egemen olan söz konusu düşünce duvarında bir gedik açmış, Kant da metafizik alanla bilgi alanı arasına aşılması zor bir duvar örmüştür. Kant ve Hume felsefelerinin etkisi kısa sürede kendisini gerek felsefede gerekse teolojide göstermiş, dini inançlara delile dayanarak inanmanın savunulamayacağı neredeyse genel bir kabul halini almıştır. Artık teist filozoflar, hatta teologlar bile metafizik konularda doğru karar vermemizi ve felsefi görüş birliğine ulaşmamızı sağlayacak evrensel rasyonellik ilkelerinin ve yöntemlerinin olmadığına inanmaktadırlar. İşte bu aşamada felsefe tarihinde imancılık olarak isimlendirilen felsefi yaklaşımın güç kazanmaya başladığını görüyoruz. Biz felsefede özellikle Pascal, Kierkegaard ve James, teolojide de Karl Barth, Karl Rahner ve bunun gibi kişilerin savunduğu imancılık anlayışından, konumuzdan uzaklaşmadan kısaca bahsedeceğiz.